Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından yayınlanan yeni bir Çınaraltı programına hoş geldiniz. Bir haftalık bir aradan sonra bizler yine sizlerin karşınızda olmaktan dolayı tarifsiz mutluyuz. Adamın birisi tam tertip kafayı tütsülemiş sevgili dinleyiciler. Sonra meyhaneden çıkmış, evine giderken bir sokağın ortasında durup sallanmaya başlamış. Tabii bu hal polisin dikkatini çekmiş. Sarhoşa sokulmuş sormuş, hey ahbap demiş. Burada durup demiş, ne bekliyorsun böyle demiş. Adam böyle yan gözle süzgün bir bakışla bakmış, güçlükle cevap vermiş. Bey kardeşim demiş, evler demiş birer birer önümden döne döne geçiyorlar demiş. Bizim eve gelsin de rahatçacık girivereyim diye bekliyorum demiş. Paris malum gönül memleketi. Böyle aşkın, muaşakanın yaygın olduğu bir memleket. Yasak aşkların da yaygın olduğu bir memleket. Burada işte Paris'te bir adam bir berber dükkanına girmiş. Sormuş sırada demiş kaç kişi var demiş. Berber 3 kişi demiş. Pekala daha vakit var demiş gitmiş. Başka gün tekrar gelmiş. Sırada kaç kişi var diye sormuş. Bu sefer berber 4 kişi var demiş. Aa bu kadar bekleyemeyeceğim demiş. Yine çıkıp gitmiş. 3. defa bu hadise yine aynı şekilde tekrar edince berber sinirlenmiş, çırağını çağırmış, çabuk demiş. Şu adam kimdir, nereye gidiyor, takip et de bana söyle demiş. Çırak yarım saat sonra dükkana dönmüş, ustası sormuş. Öğrendin mi demiş, kimmiş demiş, nereye gitmiş demiş. Çırak önüne bakmış. Vallahi doğru sizin eve gidiyordu efendim demiş. Evet, çok uzun boylu birisiyle çok kısa boylu birisi arkadaşmış. Kısa boylu uzun boyluna demiş ki, birader demiş, halimi sorma demiş, gırtlağıma kadar demiş, borç içindeyim. Uzun boylu ne demiş? Aman kardeşim demiş, şükret ki boyun kısa demiş. Ya benim gibi uzun boylu olsaydın ne yapardın? Adamın birisi Liceli, Diyarbakırlı bir müddet İstanbul'da hamallık etmiş. Sonra memleketine dönmüş. Arkadaşları sormuşlar, söyle bakalım demiş. İstanbul'un neresini beğendin, nesi meşhur demiş. E adam hamallık yapmış senelerce İstanbul'da. Ne gördü ki? Hanıyla hamamı demiş. Tabii bu izahatı dinleyenlerden birisi sonradan İstanbul'a gelmiş. Birkaç hafta içinde mevcut parasını tüketmiş. İş bulmak için birkaç yere başvurduysa da muvaffak olamamış. Açlıktan dermansız sokaklarda gezerken bir muhallebici dükkanının vitrininde böyle efendim başları yere değmiş haşlanmış tavukları, fırınlanmış muhallebileri, yeşil fıstıklı baklavaları görünce dizlerinin bağı çözülmüş, oracağı yıkılıvermiş. İçerideki müşterilerden birisi adamın bu halini görünce muhallebiciye sormuş. Baksana demiş, şu adam demiş neden oraya yıkıldı, hasta mıdır nedir anlayıver bakalım demiş. Dükkancı dışarı çıkmış, bakıp gelmiş, açlıktan efendim demiş. Hay Allah demiş, zavallı adam demiş. Al gel Şerif'i de demiş, önüne bir okka baklava koy yesin demiş. Neyse adamcağız mecalsiz içeri girmiş. Önüne konan böyle dolu bir tabak baklavayı birer birer yedikçe yavaş yavaş kendine gelmeye başlamış. Gözleri açılmış. Neyse 6. baklava da düzelmiş. 10. da dirilmiş. 12. de binek taşına dönmüş. Baklavayı ısmarlayan adam sormuş. Nasıl demiş, doydun mu demiş, halinden memnun musun demiş. Adamcağız çivesi de bozuk, vallah beyim çok memnunum demiş. Peki bu yediğin şeyin ne olduğunu biliyor musun demiş. Vallah beyim bu ya handir ya hamamdir. Şehirlerin en ilginç köşelerinden birisi de dikili taşlardır. İstanbul'umuzun da pek çok yerinde dikili taşlar var. Her birisinin meraklı hikayeleri var. Size bu programda bir nebze olsun bunlardan bahsetmek istiyoruz. Hadi beraberce dikili taşları gezmeye çıkalım. Sevgili dinleyiciler, Doğu Roma İmparatoru Septimus Severus veya bizim mekteplerde Fransızca telaffuzuna göre öğrendiğimiz ismiyle Septim Sever 1094 yılında İstanbul'u kuşattı ve kuşatma 3 yıl sürdü. Bunun üzerine imparator kızdı, şehri fethetti ve müdafaaya katılan herkesi kılıçtan geçirdi. Şehri de ağır bir şekilde tahrip etti. Ancak bir süre sonra bunu yaptığına pişman oldu. Ve oğlu Caracalla'nın teşvikiyle şehri yeniden inşaya karar verdi. Surlar biraz daha geriye alındı. Şehir alanı genişletildi. Yeni surlar Ahırkapı Feneri hizasına başlayıp bugünkü Sultanahmet Meydanı'nı içine alarak Çarşı Kapı'ya kadar varıyordu. Oradan Mahmut Paşa yokuşu hizasından Eminönü'nde bugünkü Mısır Çarşısı'nın civarında denize ulaşıyordu. İmparator Septimus Severus'un emriyle şehirde yeni sokaklar açıldı. Saraylar, mabetler, hamamlar, evler inşa edildi. Bu arada yine onun arzusuna uyularak bugün Topkapı Sarayı'nın bulunduğu yerde bir akropol kuruldu. Akropol, birkaç mabetle umumi oyunların yapılmasına, halkın toplanmasına mahsus yerleri ihtiva ediyordu ve ayrı bir surla çevriliydi. Adeta şehrin İç kalesi gibiydi. Akropol'ün saray burnuna bakan kapısının önünde granitten tek parça bir sütun vardı. Bugün de durmaktadır. Başlığı Korint tarzında, yüksekliği 15 metre. Bu sütun Roma İmparatoru Marcus Aurelius zamanında Gotlara karşı kazanılan zaferin hatırası için dikilmiştir. Bir zafer dikili taşıdır. Kaidesinin üzerinde Boğaziçi tarafına bakan cephede bunu anlatan Latince bir cümle var. Fortunae reduce ab devictas gotos. Gotlara karşı zafer hatırası. İstanbul'un en eski abidelerinden birisidir bu. Bu sütunun üzerinde evvelce şehrin koruyucusu olduğuna inanılan Vizas'ın heykeli vardı. Ayasofya ile Sultanahmet Camii'nin arasındaki meydanda bir zafer takığı yer alıyordu ve bu meydan heykellerle süslüydü. Ayrıca burada Ayasofya'yı yaptırmış olan İmparator 1. Justinianus'un at sırtındaki meşhur heykeli bulunuyordu. Eski hapishane binasının bulunduğu yerde idam cezaları yerine getirilirdi. Justinianus'un heykelinin yerinde evvelce İmparator 1. Theodosius'un bir sütun üzerindeki gümüşten heykeli vardı. Justinianus'un heykelinin üzerinde bulunduğu sütun ise merdivenlerle çıkılan mermer bir kaidenin üzerine örülerek yapılmıştı. 41 metre yüksekliğindeydi. Bunu yapan Ignatius bir ihtilal sırasında ceza olarak onun tepesine çıkarılmıştı. Orada açlıktan ve susuzluktan ölmek veya kendisini aşağıya atıp intihar etmek arasında serbest bırakılmıştı. O ise bir gece ince bir sicimle dostlarının gizlice bağladığı bir halatı yukarıya çekti. Ancak bu kâfi gelmeyince ucuna çamaşırlarını ekledi, aşağıya inmeyi, kaçıp kurtulmayı başardı. Bu abide 1204-1261 yılları arasındaki Latin istilası sırasında çok zarar gördü sevgili dinleyiciler. İstanbul'u 1550 yılında ziyaret eden Pierre Gil, sütunun 31 metrelik kısmının durduğunu söylüyor. Heykelin ise mevcut olmadığını söylüyor, yalnız yerinde bazı kalıntıların bulunduğunu söylüyor. 100 yıl sonra bu abidenin bir kısmı hala mevcuttu. Bugün ise hiçbir eser kalmamıştır. Sultanahmet Meydanı'nda bulunan bir sütun da üzerinde İmparator Arkadius'un eşi Eudoxia'nın gümüşten heykeli bulunan bir sütundur sevgili dinleyiciler. 403 yılında dikildiği biliniyor ama yeri tam olarak belli değildi. Evvelce Darülfünun olarak yani İstanbul Üniversitesi olarak inşa edilen ve 1934 yılının başında Adliye Sarayı olarak kullanıldığı sırada bir gece yanıp kül olan binanın temelinin bir tamiri sırasında 3 metre derinlikte kaidesi ve başlığı bulundu. Ve üzerindeki yazıdan Evdoksiye'ye ait olduğu anlaşıldı. Aya İrini Kilisesi'nin, ki bu ilk askeri müzedir malum, onun yanına nakledildi. Heykel Senato binasının yanında ve somaki bir sütun üzerinde durduğu bilinmektedir. Sultanahmet Camii'nin karşısında Osmanlılar tarafından At Meydanı diye anılmış bir hipodrom var. Bu hipodromun yapılmasına işte bu İmparator Septimus Severus zamanında başlanmış, onun tarafından başlanmış ve İmparator Konstantinus zamanında tamamlanmış. Hipodrom niçin kullanılır? En çok araba yarışları için kullanılır. Romalıların ve Bizansların vazgeçilmez eğlenceleri. Burada bulunan ve hala günümüzde mevcut bulunan dikili taşların en gösterişlisi şüphesiz bu İmparator 1. Theodosius tarafından dikilmiş olan. Tek parça granitten 30 metre yüksekliğinde. Üzerinde hala pek okunaklı hiyerogliflerden anlaşıldığına göre milattan önce 1700 yılında Mısır'daki Heliopolis şehrinde Firavun 3. Tutmozes tarafından dikilmiş. Ve İmparator Theodosius zamanında 390 yılında İstanbul'a getirilmiş, bugünkü yerine konulmuş. Bu meydandaki bir başka sütun sevgili dinleyiciler hala duran, 3 birbirine sarılmış 3 yılan şeklindeki burmalı sütundur veya yılanlı sütun diye de bilinir. İstanbul'da bulunan eserlerin en eskisidir bu. Yunanlıların İranlılara karşı 497 yılında kazandıkları Plate ve Salamen zaferlerinin hatırası için dikilmiş. Delfi'deki Apollon mabedine altın sehpa ile beraber hediye edilmişti. Sonra İmparator 1. Konstantinus onu İstanbul'a getirtmiş ve buraya dikmiş. Bugün yılanların başı yok. Kaidesinde daha önce de bir çeşmenin bulunduğunu biliyoruz. Sultanahmet Meydanı'nda veya Osmanlılar zamanındaki ismiyle At Meydanı'nda 3. bir sütun var. O da örme sütun veya mıknatıslı sütun diye anılır. 25 metre yüksekliğinde. İmparator 7. Konstantinus Porfirogenetus tarafından dikilmiş 10. yüzyılda. Evvelce üstü tunç levhalarla kaplıydı. Tepesinde de tunç bir küre vardı. Bunlar Latin istilası sırasında para basılmak için çıkarılmış ve kullanılmıştır. Evet sevgili dinleyiciler, dikili taşları gezmeyi devam ettiriyoruz. bu Sultanahmet'teki dikili taşlardan sonra en meşhur sütun, akla gelen en meşhur sütun çemberli taş. Bulunduğu yer Bizans zamanında çok genişti sevgili dinleyiciler. Şimdi böyle sıkışık olduğuna bakmayın ve Forum Konstantinus diye anılırdı. Yani Konstantinus Meydanı. İmparator 1. Konstantinus bu meydanın orta yerine 9 silindir taştan bir sütun diktirmişti. Üzerine de Apollon'un heykelini yerleştirmişti. Taşların ek yerlerinin belli olmaması için de çelenkler işlenmişti. Daha sonra taşlar civardaki yangınların tesiriyle çatladı ve demir çemberlerle takviye edildi. İşte bundan dolayı çemberli taş diye anılmıştır. Sütunun aslı üzerindeki heykelle beraber Roma'daki Apollon tapınağından, Apollon mabedinden getirilmiştir. Yıkılma tehlikesi gösterdiği için kaidesindeki iki silindir taş bir duvarla örüldü. Onun için bugün yalnız 7 silindiri meydandadır. Yoksa 9 silindir olması lazım. 11 Mayıs 330 gününde 1. Konstantinus tarafından parlak bir şekilde yapılan ve Nea Roma, Yeni Roma diye anılan şehrin açılış merasiminden sonra Apollon heykeli indirildi. Yerine bu yeni kurucusunun heykeli kondu. Daha sonra onun yerini Julianus'la Theodosius'un, diğer iki imparatorun heykelleri aldı. 1081 yılında İstanbul'da büyük bir zelzele oldu. Bu zelzelede son silindir heykelle beraber yere düştü. Ancak İmparator Alexios Komnenos daha sonra bunu tamir etti. Yerine Korent tarzında bir başlık ve yaldızlı bir haç koydurdu. Evet, bir semte ismini veren çemberli taştan başka bu İmparator Konstantinus'un bir başka sütunu da yine onun tarafından yaptırılmış ve bugünkülerden evvel bulunmuştur. Surların kapılarından İsa kapısı vardı. Sonra Ese kapısı adıyla tanındı. Bu kapının yanında ve surların dışındaydı. İşte bunun için ona Exobion denirdi. Exobion Rumca dış sütun demektir. 1. Konstantinus'un yaptırdığı surlar bugünkü Etyemen semtinden, deniz kıyısından başlardı. Yenibahçe Vadisi'ni aşar, Sinan Paşa Camii'nin bulunduğu yere varır. Hafifçe doğuya kıvrılıp bugünkü Darüşşafaka binasının yanında Poladrion kapısını meydana getirirdi. Sonra daha doğuya döner, Poletya yani un kapanı kapısında Haliç'e ulaşırdı. Ese kapısı Etyemez'den sonra gelen ve ilk kapıydı. Eski İsa kapısı mescidinin, Dios Mastur Rumların zamanındaki ismini onun yanındaydı. Burası bir adından da anlaşılacağı gibi bir Bizans kilisesiydi. Kanuni Sultan Süleyman zamanı sadrazamlarından meşhur Makbul İbrahim Paşa burayı satın alıp mescit ve yanına bir de medrese yaptırdı. 1894 zelzelesinde çok harap oldu ve bir daha tamir edilemedi. Bu kapı daha önce Oria Pili, yaldızlı kapı diye anılırdı. Bu isim daha sonra bugünkü Theodosius surlarının 7 kule yanındaki kapısına verildi, yaldızlı kapı. Evet, Bayezid'le Laleli'ye giderken tramvay istasyonunun yanında bir hamam var. Harap, kapalı, Patrona Hamamı diye bilinir. Meşhur Patrona Halil isyan edip de Lale Devri'ni ortadan kaldıran, Nevşehir'i damat İbrahim Paşa'yı öldüren, Sultan 3. Ahmet'i tahttan indiren bir ihtilal var. Patrona ihtilali, isyanı. Bu isyanı gerçekleştiren Patrona Halil bu hamamın tellağıydı. İşte onun için oraya Patrona Hamamı denir. Patrona bir denizcilik ünvanıdır aslında. Bu hamam, Patrona Hamamı diye anılan hamam aslında 2. Bayezid Külliyesi'nin bir parçasıdır. Bayezid Hamamı'dır. Bunun yanında İmparator 1. Theodosius'un gümüşten heykelini taşıyan bir sütun vardı sevgili dinleyiciler. 393 yılında dikilmiş bu sütun. Üzerinde de bir heykel vardı. Bu heykel 446 zelzelesinde yere düştü. Ve İmparator 1. Anastasius tarafından eritildi. Yerine kendi heykeli yapıldı. Türkler şehri aldığı zaman üzerinde heykel yoktu bu sütunun. 1509 yılındaki zelzelede de sakatlandı. Ama bir kazaya meydan vermesin diye tamamen yıktırıldı. Bugün, daha doğrusu yakın zamanda Avrat Pazarı diye bilinen Forum Arcadius var. Burada imparatorun Gotlarla Vizigotlara karşı kazandığı zaferlerin hatırası için İmparator Arkadius tarafından bir sütun dikilmiş 403 yılında. Bu sütunun üzerinde de imparatorun bir heykeli vardı. Bir yıldırım isabet etti bu heykele ve 740 yılında bu heykel devrildi. 1719 yılında dediler ki bu tehlikeye sebebiyet veriyor. Başa bir iş açar, tehlikeye meydan verir, kazaya meydan verir. Yıktırıldı ve yalnız kaidesi kaldı bu sütunun. Bu sütunun kaidesiyle beraber yüksekliği 41 metreydi. İmparator 2. Theodosius Bakırköy'de de bir sütun diktirmiş sevgili dinleyiciler. Bunun üzerinde de evvelce bu imparatorun heykeli vardı. Sonra devrildi. Sonra deniz kıyısında terk edilmiş olarak kaldı. Bu da Mısır granitinden yapılmış çok güzel bir sütundu. İstanbul'da en çok 1. Theodosius'un sütunları vardı sevgili dinleyiciler. Bunlar ta oraya Pili'den, Yaldızlı Kapı'dan başlar. Ayasofya varan büyük yol boyunca yani Edirne Kapı'dan Ayasofya'ya kadar uzanan büyük yolun boyunca dikilmişlerdi. Çoğunun bugün yeri bile belli değil ama hatıralarda yaşıyor. Nasıl? Bunlardan en son bugünkü belediye ile vezneciler arasındaki sütunlar kalmıştı. Bu sütunların bulunduğu yere İstanbul halkı direkler arası derdi. Ve malum vaktiyle bütün tiyatrolar, kafeler hep burada faaliyet gösterirdi. Tabiri caizse İstanbul'un eğlence merkeziydi direkler arası. Onun için bunu ifade etmek üzere direkler arası tabiri kullanılır. Bu direkler arası bilahare İstanbul'un tevsi çalışmaları sebebiyle yıktırılmıştır İttihat ve Terakki Hükümeti zamanında ve Cumhuriyet dönemine bunlardan tek bir tane bile kalmamıştır. Ancak direkler arası tabiri hala hafızalarda. İşte bu direklerin daha doğrusu sütunların daha çok olduğunu biliyoruz. Ta Edirne Kapı'ya kadar uzanan yol güzergahında ki bu İstanbul'un en büyük bulvarıydı ve İmparator Theodosius tarafından yaptırılmıştı. Bunlardan birisi de Silivri Kapı'daydı. Yerini ve şeklini ancak bilemiyoruz. Evet, gelelim Kıstaşı'na. İstanbul'daki dikili taşların belki de en meşhuru ve en enteresanı adından belli. Kıstaşı. Bu sütun bugün Fatih'te Millet Kütüphanesi'nden Saraçhane başına inen yolun sağ tarafında bulunmuş olan Marsianus Meydanı'nın tam ortasında yer almaktaydı. Şimdi evlerin arasında bir dört yol ağzında bulunuyor ve bu semte adını vermiştir. Bu sütun İmparator Marsianus'un heykelini taşıması için dikilmiş 450 yılında. Tek parça granittendir ve kaidesiyle beraber yüksekliği 21 metredir. Sütunun kendisi ise 11 metredir. Evvelce üzerinde bunun Marsianus için Tatianus Decius tarafından dikildiğini anlatan bir kitabe vardı. Şimdi ne heykel var ne de kitabe. Yalnız kitabeyi sütuna tutturan delikler hala duruyor. Bunun Fatih Camii'ne bakan yüzünde hala iki kanatlı peri kabartması var. Soldaki daha iyi halde. Başlığın bir kısmı ise kırılmış. İşte bu sütun bugün yanlış olarak Kıstaşı diye bilinmektedir. Aslında Kıstaşı değildir bu. Ve daha önce de size söyledik, bunun adı Marsianus sütunudur. Peki bu Marsianus sütunu ise, Kıstaşı değilse, asıl Kıstaşı nerede? Asıl Kıstaşı sevgili dinleyiciler, İstanbul'un 3. tepesinin üzerindeydi. İstanbul malum 7 tepedir. Bu 7 tepeden 3. tepesi bugünkü Fatih Camii'nin olduğu tepedir. İşte bu Kıstaşı da vaktiyle bu civardaydı. Tek parça somakidendi. Üzerinde aşk mabudesi Afrodit'in bir heykeli vardı. İşte Afrodit'in heykeli sebebiyle buna Kıstaşı denirdi. Yine bir rivayete göre bu sütun yanından geçen genç kızların bakire olup olmadıklarını, bekaretlerini koruyup korumadıklarını haber verirdi. Bu haber verme yine rivayete göre sütunun biraz eğilmesiyle veya gayipten gelen bir sesle olurdu. İmparator 1. Justinianus'un baldızı bu kız taşının yanından geçerken sütun onun bakire olmadığını haber vermiş. Bunun üzerine imparatorun emriyle bu kız neyse kadın öldürülmüş, heykel de kırılmış. Bir de bundan kız taşı dendiği söyleniyor. Fakat kuvvetli rivayet şu ki üzerinde belki heykel, kız heykeli vaktiyle bulunduğu için kız taşı dendi. Bu sütun 16. yüzyıla kadar bulunduğu yerde duruyordu. Sonra Mimar Sinan, devrim padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın müsaadesiyle buradan bunu aldı ve Süleymaniye Camii'nin inşaında kullandı. Şimdi camiye girişte sağdaki koridoru tutan 4 tane porfir sütun var. Bunlardan ilki işte bu kız taşıdır. Ve yüksek geldiği için ucunun bir kısmı kesilmiştir. Bugün ancak 9,5 metrelik bir kısmı mevcut. Öbür 3 sütundan birisi Ayasofya'daki eski büyük saraya aittir. Öbür ikisi ise İskenderiye'den getirilmişlerdir. Demek ki Süleymaniye Camii'nin bu 4 sütununun birisi kız taşı, hakiki kız taşı, birisi eski büyük saraya ait Bizansların Ayasofya'daki eski büyük saraya ait bir sütun, diğeri İskenderiye'den gelmiş. Demek ki bugün kız taşı denilen aslında kız taşı değil, Marsianus sütunu. Asıl kız taşı şimdi Süleymaniye Camii'nde, yanlış olarak Marsianus sütununa kız taşı deniliyor. Sevgili dinleyiciler, dünyanın en uzun sütunu neredeymiş onu da size söyleyerek sözlerimizi bitirelim. İtalya'nın Torino şehrinde iş meydanı var. Bu iş meydanında 25 metre uzunluğunda, yüksekliğinde bir betonarme sütun bu. Ve yeni bir sütun. 8 günde yapılmış, mimar Pierluigi Nervi tarafından. Ama dünyanın en uzun yekpare taş sütunu Mısır'da. Tep harabelerinin kuzey kısmında kalıyor. Karnak'ta Amon mabedinde ki sütunlar her biri 21 metre yüksekliğinde yekpare taş. Milattan önce 1270 yılında yaptırılmış 19. sülaleden meşhur Firavun 2. Ramses tarafından. Sevgili dinleyiciler, bu haftada TGRT FM'de yayınlanmakta olan Çınaraltı programı için ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmak umuduyla hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.